Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 22. ayrım. 30. Haber öğleden hemen sonra duyuldu. Mahalle sakinlerinin tabanca sesi ya da çatapat sanıp şikayette bulundukları bölgede bir erkek cesedine rastlandı. Öldürülen adamın evini arayan polisler bu kez hangarda bir kadın cesediyle karşılaştılar. Bir de gizli fotoğraflarla. Durumu 78. bölgedeki özel birime bildirdiler. Olanları Annabelle anlatan Jack Dyer'dı. Adamın adı Lucas Shapiro'ydu ve tarikat üyelerinden biri olması muhtemeldi. Daha ilk kelimelerde Annabelle korkunç bir suçluluk duygusuyla boğuştu. Ona sanki herkes yalanını gözlerinden okuyor, herkes palavra attığını biliyor gibi geliyordu. Olay yerine ilk gittiğinde kendini çok kötü hissetmesine rağmen bu duygu giderek kayboldu. Yaptıklarının tümüyle cezasız kalacağına şaşırmakla birlikte bu durum kendine güvenmesini sağladı. Brolin'den ayrılmadan önce bildiklerini paylaşmışlardı. Eski dedektifin asıl umudu evdeki cesedin bir an önce bulunmasıydı. Böylelikle Shapiro'nun kız kardeşini eve dönüp neler olduğunu anlamadan sorgulamak mümkün olacak, yoksa kadın gözden kaybolup gidecekti. Annabelle olay yerine vardığında Jenin Shapiro'yu iki polis memurunun arasında bakışları karmakarışık halde buldu. Kadının gözlerindeki donukluğun üzüntüden mi yoksa rahatlamadan mı kaynaklandığı anlaşılmıyordu. Annabelle Lucas'ın duvardaki örtünün arkasına astığı fotoğraflara bakmak için üst kata çıktı. Brett Kyle duvarın önünde dikiliyordu. Spencer Lynch Polaroid kullanıyordu, oysa Lucas Shapiro fotoğraflarını kendi basıyordu. İşte kanıtı da burada. Geriye sadece dijital fotoğraflar kalıyor, dedi. Lynch'in evinde bulunanlarla karşılaştırırsak, burada Julia Claudio'nunki eksik. Anlaşılan, Lynch son fotoğrafı dağıtacak zaman bulamamış. Öte yandan, burada fazladan bir resim var. Parmağını resimlerden birine uzattı. Annabelle'in hangarın dibinde çengeli asılmış bulduğu kızın fotoğrafıydı bu. En son kurbanı. Görünüşe bakılırsa taptaze bir cinayet olmalı, dedi Kyle, mutlak bir duygusuzlukla. Hangarda bir de bürülörle dövme yapmak için gerekli malzeme bulundu. Taylor, adamın dün Larkmont'ta bulunan o uyuşturucu bağımlısı kızın katili olduğundan emin. Annabelle anlar gibi olmuştu. Temiz olmayan kızı değiştirmek istedi. Ne? Kyle'in yüzündeki ifade hiçbir şey anlamadığını kanıtlıyordu. Annabelle tane tane anlattı. Lucas Shapiro bundan birkaç gün önce genç bir kadın kaçırdı. Ama sonradan kadının hasta olduğunu anlayınca durumdan hiç hoşlanmadı. Kadın onun gözünde lekeliydi ya da onun gibi bir şey işte. Bu yüzden ondan kurtulmaya karar verdi. O kızcağız için her zamanki yöntemini değiştirdi. Zavallı uğraşmaya değmez biriydi. Onun için zaten cesedini bırakıp gitti. Yine de dürtülerini tatmin etmesi ya da ne bileyim ben, bir ritüeli yerine getirmesi gerekiyordu. O zaman da gidip ötekini kaçırdı, hangarda olanı. Evet, bu mümkün. Başka bir şey var mı? Bir de bu şema var. Bildiğimiz üç isim. Spencer, Lucas ve Bob. Alt tarafta da Caliban. Sanki tahminlerimizi doğrular gibi. Üç kişiler. Çünkü Caliban bizim filozofumuz. Sizce biraz kafadan kontak değiller mi? Sadece Bob'un adı büyük harfle yazılmış, dedi Annabelle. Ve ortaya, belki de liderleri odur. Öyle görünüyor. Bakın, bir de bu kağıtları bulduk. Bunun üzerinde kurbanların adları var. Toplam 16 kişi. Öteki ise bir tapınaktan söz ediyor. Bir de I.D.W'dan. Ne anlama geldiğini buluncaya kadar arayacağız. Annabelle birkaç saat önce Broly'nin ona anlattıklarını hatırladı. I.D.W ile ilgili bilgilerin ajandada olduğunu biliyor ama kuşku çekmeden bunu söyleyemeyeceğini düşünüyordu. Nasıl olsa ajandayı kısa zamanda bulacaklardı. Merdivenleri indiğinde Jack Taylor'ı Bo Atwell'la birlikte buldu. İkisi de Janin Shapiro'nun karşısında ayakta duruyordu. Kadın minicikti. Yüzü eriyip ufalmıştı. Elleri de bir taş bebeğinkine benziyordu. Yaşlı bir taş bebeğin ellerine. Yukarıdaki fotoğraflar, dedi Taylor kararlılıkla. Kime ait olduklarını biliyor musunuz? Kadın oralı olmadı. Bo Atwell, Annabelle'e dönüp genç kadını biraz ileriye götürdü. Şu hale bak, kadının ellerini gördün mü, dedi. 1'e 10 bahse girerim, Larkmont'taki kızı bu boğdu. Otopsi raporunu okudum, ne rezalet ama. Görünüşe bakılırsa abisi kızları getiriyor, bu da cehenneme postalıyordu. Düşünebiliyor musun? Bunlar Adams ailesi gibi, yalnız çok daha kötüsü. Pencereden sızan güçsüz gün ışığı, kapkara kaşları ile gri saçlarının tezadını ortaya çıkarıyordu. Lucas'a olanlar hakkında bir bilgi var mı dedi Annabel, aldırmaz görünmek için kendini olabildiğince zorlayarak. Henüz yok, tabancayla öldürülmüş, ne görgü tanığı var ne de bir ipucu. Kız kardeşi de hiçbir şey bilmiyor, en azından bir şey söylemiyor. Caliban grubundaki diğer kaçıkların bir anlaşmazlığın hesabını görmek için gelmiş olmaları büyük ihtimal. Her neyse, bizim için çok iyi oldu. Sanki gökten bize bir armağan düştü. Bu barakayı kemiklerine kadar kazırsak, bakarsın, izler bizi baba kadar götürür. Karda ayak izleri bulduk. Boş kovanlardan da kullanılan tabancanın kalibresini anlayacağız. Ancak tek bir tanık bile çıkmadı. Bir bile bilsen diye düşündü genç kadın. Aceleyle teşekkür edip uzaklaştı. Midesi bulanıyor, bacakları vücudunu taşımakta zorlanıyordu. Suçluluk duygusu dengesini dalgalanarak, yalpalayarak buluyor gibiydi. Buralarda varlığıyla ilgili bir iz, bir saç falan bulunursa, normal karşılanması için Annabel hemen her köşeye birkaç kez girip çıktı. Herkesin kağıtlara, bodrumdaki küçük fotoğraf laboratuvarına ya da hangardaki cesede daldığını görünce, biraz daha rahatlayarak derin bir soluk aldı. Meslektaşları, cinayet nedeninden çok bu umulmadık buluşla ve Caliban tarikatı ile ilgili ipuçlarına eğilmişlerdi. Cinayet onlar için bulunmuş bir nimetti. Bu yüzden nedenleri üzerinde fazladan zaman harcamaya niyetleri yoktu. Hangara gidip Barettas'ı ile ateşlediği çekirdeği bulmak isterdi ama böylesi çok tehlikeliydi. Zaten balistik inceleme yapmak amacıyla tabancasını istemeleri için hiçbir neden olamazdı. Kimse onu sabah buralarda dolaşırken görmemişti ki. Jeanine Shapiro'nun ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Bir saatin sonunda bir devriye arabasına bindirilip gönderildi. Annabel merkeze dönmeden önce yeni kanıt aranmasına yardım etti. Kyle ve Ethel, Shapiro'nun evinde bulunanların listesini çıkarır, Taylor da Jeanine'i sorgulamaya çalışırken, genç kadın şimdiye kadar bulduklarını kopyalamaya girişti. Olay yerinin fotoğraflarını çekme işiyle uğraşanlardan biri, işe yeni alınmış genç bir görevli, Annabel'e arzulu olduğu kadar çekingenlikle yüklü tebessümler gönderiyordu. Genç kadın, adamcağıza, Lynch'in evinde bulunan 67 fotoğrafın kopyasını çektirirken hiç zorlanmadı. Bu sırada kendisi de fotokopi makinalarından birinin başındaydı. Koridorda her ayak sesi duyduğunda sırtı ürperiyordu. Çok kısa zamanda belirleyici sonuçlara ulaşan Broly'nin bakış açısı, soruşturmaya yararlı bir ışık katıyordu. Genç kadın, yerel polislerin zaman zaman FBI'ya ve FBI'ın özel ajanlarıyla uzmanlarına neden ihtiyaç duyduklarını şimdi anlıyordu. Öte yandan, işin başında Woodbine varken, resmi yoldan ilerlemenin imkansız olacağının da farkındaydı. Gerek Woodbine, gerekse üstleri, federal büro gibi medyanın dikkatini çekip, başarının üzerine yatacak bir kuruluşu işin içine sokmadan, konunun yerel imkanlarla çözümlenmesinden yanaydı. Akşam olurken Annabel içinde kopyalar bulunan dosyayı kolunun altına sıkıştırdı ve soruşturma ekibinden kimseyle karşılaşmamak için dua ederek asansörün yolunu tuttu. Yaklaşan gece karanlığı bulutları süpürüp dağıtmış, salonun tepesindeki cam kubbeden ay ışığı süzülmeye başlamıştı. Annabel duvardan kendinin ve Brady'nin tüm fotoğraflarını kaldırıp, yerine dehşet içindeki 67 yüzü gösteren fotoğrafları astı. Bütün raporlar sehpanın üzerindeydi. Brolin de mutlak bir dinginlikle elindeki belgeleri inceliyordu. Raporları notlar alarak okumuş, şimdi de ant battaniyesi kaplı kanepeye gömülmüş halde oturuyordu. Gece yarısı olmak üzereydi. Durmadan ellerindeki dosyaları incelemişler, karınlarını eve getirilmiş pizza ile doyurmuşlardı. Peki bu Taylor, sorgulamada becerikli midir? Eğer Jeanine Shapiro bir şey biliyorsa mutlaka öttürür dedi Annabel. Sesine olduğundan da fazla bir güven katarak. Kadını hemen avukatını çağırmamak konusunda ikna edebilirse tabii. Genellikle bu konuda oldukça yeteneklidir. Gözaltları yorgunluktan halka halka Broly'nin karşısında bir sandalyede oturuyordu. Bilmek konusuna gelirsek bildiği kesin dedi özel dedektif. St. Edward's Kilisesi'nin temizliğini üstlenmiş bir bakım şirketinde çalışıyor. Kendisi de o kilisenin cemaatinden. Zaten vitrayları kanla kirleten de o. Bunu neden yapsın ki? Bunu bize o anlatacak. Bana kalırsa bu da onun kefaret ödeme biçimi. Ne de olsa abisinin kurbanı. Onun baskısı altında kalmış. İşkence görmüş. Kölesi olmuş. Cevabını bulmak Taylor'ın işi. Ellerini dizlerinin üzerine koyarak kanapede dimdik oturdu. Tarikatın 3 kişiden oluştuğunu düşünüyorsunuz diye devam etti, öyle değil mi? Evet, en azından teoride. Spencer'ın evinde bulunan her şey üçlemeyi çağrıştırıyordu. Özellikle de fotoğraflar. Annabel fotoğraflara kısa ve endişeli bir bakış attı. 3, 15 ve 49 fotoğraflık 3 paket halinde. Bunlardan ilk üçünün linçin kurbanları olduğu anlaşıldı. Bugün de Lucas Shapiro'nun evinde aynı fotoğrafları bulduk ki bunlardan 15'inin onun kurbanı olduğu neredeyse kesin. Aslına bakarsanız o fotoğrafların arasında linçe kopyası gönderilmemiş bir 16.sı da vardı. Sizin mantığınızla hareket edersek geriye sadece bir katil kalmış olmalı. Tek başına 49 kurbanı olan biri diye ilahi okur gibi mırıldandı Brolin. Bunların hiçbiri kanıtlanmış değil, belki de 3'ten fazladırlar. Yine de 3 kişi oldukları varsayımı şimdiye kadar öğrendiklerimizle çakışıyor. Eğer gerçekten de öyleyse o zaman sonuncusu Bob demektir. Brolin ellerini kaldırarak bu yönde daha fazla ilerlemenin doğru olmayacağını belirtmeye çalıştı. Bağlantıları özetleyelim dedi. Bu gruba son katılan Spencer Lynch, onu hapishanedeyken eğitip gruba sokan Shapiro. Kendisi gibi hareket etmeye hazır bir kişilik görmüş olmalı. Zaman geçince de birbirlerine açıldılar ve Shapiro Lynch'i aralarına aldı. Birbirleriyle temas kurmak ya da değiş tokuş yapmak için bir yer ayarlıyorlar. Caliban tarikatının Spencer'a iletmek istediği her şey, St. Edward's Kilisesi'nin sıralarından birinin altına seloteyple yapıştırılmış bir zarftan geçiyordu. Böylece hiç tehlikeye atılmadan görüşebiliyorlardı. Gerçekten de sanki ipleri elinde tutan Bob, Spencer'a bizim gibi olmayı öğrenmelisin diyen, bu notlara ya da kartpostallara imzasını atan, ailenin bir üyesi olabilmek için izlemesi gereken yolu gösteren o. Sehpaya yaklaşıp kurbanların dosyasını ve not defterini karıştırdı. Şu anki yöntemleriniz ne diye sordu. İki ekip var. Atwell, Collins ve merkezden gelen iki dedektif kurbanlarla, bu insanların kimlikleriyle ve nasıl kaybolduklarıyla ilgileniyor. Taylor, Kyle ve ben de ipuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde 5 yeni dedektif daha bize katılacakmış. Anlaşılan Manhattan'dan tipler. Bunda kötü bir şey yok. Tek başımıza bu kadar bilgiyi böylesine kısa zamanda değerlendirmemiz imkansız. Bunlara yeri geldiğinde başvurduğumuz polisleri de ekleyebiliriz. Bu arada New York'un diğer istasyonlarının yardımını alacağımızı da biliyoruz. Kurbanlardan birinin bölgelerinden kaçırıldığı anlaşıldığında ellerinde ne varsa toplayıp bize iletiyorlar. Soruşturma daha sadece 6 gün önce Lynch'in tutuklanmasıyla başladı. Kurban profiline bakıyor musunuz? Sesinden kuşkulandığı anlaşılıyordu. Evet bütün bunlarla Atwell'ın ekibi ilgileniyor. Ama inanılmaz bir iş bu. Her fotoğrafın üzerine bir isim ve koca bir hayat eklemeleri gerek. Üstelik ellerindeki kimlik fotoğrafı da değil. Yine de epeyce yol aldılar. Brolin, elinde kurbanların dosyasıyla ayaklandı. Fotoğrafların bulunduğu duvara yaklaştı. 67 bakış üzerine yönelmişti. Gözünüze çarpan bir şey olmadı mı? Annabel düşündükten sonra başını salladı. Bildiğim kadarıyla hayır. Brolin genç kadına döndü. Öyleyse kurbanlara kronolojik sırayla bakın. Annabel omuzlarını silkti. Ne? Çoktan yaptık dediğinizi. Yoksa insanları kaçırmak için kullanılan yöntemden mi söz edecektiniz? Bu konuyla ilgileniyoruz. Görüldüğü kadarıyla dostlarımız tanık olmadan çalışmayı yeğliyorlar. Gerçekten de oldukça akıllı bir yöntem. Belirli bir zeka, bir düzen gerektiriyor. Bu adamlar her şeyi önceden hazırlıyor. Hiçbir şeyi tesadüflere bırakmıyor. Ama benim dikkatimi çeken tam olarak bu değil. Topladığınız bilgilere bakarsak, en azından şimdilik, kurbanlar arasında ortak bir nokta yok. Kaçırılanları gruplandırmaya çalışsak da, onları birbirlerine bağlayan hiçbir noktaya rastlamıyoruz. Demek ki, Caliban tarikatı, artık onları öyle adlandıralım, kurbanlarını ortak bir noktaya göre değil, kendilerine özgü ölçütlerle belirliyor. Şimdi, kaçırılma olaylarındaki kronolojik listeye dönelim. En eskisi Temmuz 1999'a dayanıyor. New Jersey'de oturan 24 yaşında bir kadın. Ondan sonra Eylül 1999'da iki kişi daha kaçırılıyor. Her ikisi de kadın. Biri 21, diğeri 28 yaşında. Birincisi New Jersey'de, ikincisi New York eyaletinde oturuyordu. Dairenin loş ışığında Brolin'in gözleri neredeyse ürkütücü bir parıltıyla yalımlanıyordu. Devam edin dedi. Nereli olduklarını söylemenize gerek yok. Bizi ilgilendiren oturdukları yer değil. Aralık 1999'da 4 kişi daha kayboluyor. Hepsi kadın. Yaşları? Bir dakika, ha tamam. 29, 19, 24 ve 31. Devam edin. Ocak'ta sıra 2 erkek ve 1 kadına geliyor. Erkekler 25 ve 22, kadın 26 yaşında. Sonra Mart 2000'e kadar bir hareket yok. Ama fotoğraftakilerin hepsinin kimliği belirlenemedi daha. Neyse, Mart'ta 2 kaçırma. Bu kez 2 çocuk, 17 ve 16 yaşlarında. Birliktelermiş, 2 arkadaş yani. Annabel, Broly'nin hala kaçırma olaylarını yüksek sesle okumasını isteyip istemediğini anlamak için kafasını kaldırdı. Hemen Nisan'da kaçırılan bir kişi var, 17 yaşında bir kız. Temmuz'a kadar bir şey yok. Ama Temmuz gelince parkı kapatıyorlar, 5 kişiyle. 3'ü erkek, 2'si kadın. Yaşları dedi Broly'nin sertçe. 41, 47, 38, 44 ve 39 dedi genç kadın, başını hafifçe kaldırarak. Anlamaya başlayınca aklında elektrikli bir ürperti hissetti. Brolin gözlerini genç kadından ayırmıyor, sanki uygun anını kolluyordu. Başını salladı. Tamam mı? Tarikat kurbanlarını gruplandırıp seçiyor. Ya bir yaş dilimine ya da cinsiyetine göre. İşe 20 yaşlarındaki kadınlarla başlamışlar. Sonra aynı yaş grubundan 2 erkek. Sonra daha gençlere yöneliyorlar ama fazla sürmüyor. Ardından daha olgunlar geliyor. Sizce? Oysa Broly'nin görüşünde haklı olduğunun farkındaydı. Nasıl oldu da gözden kaçırdık? Çünkü bütün dikkatinizi olaylara, kurbanların hayatına verdiniz. Kurbanların basitçe kim olduklarına değil. İkincisi, Kaliban tarikatı zamanla bu yöntemi terk etmeye başladı. 2000 yılı sonbaharından beri gözlerine kestirdikleri insanlarda hiçbir ayrım yapmıyorlar. Genç ihtiyar gruplandırmadan, cinsiyetlerine bakmadan kaçırıyorlar. Oysa dosyalarınızı dikkatle incelerseniz başlangıçta kaçırdıkları insanlarda bile bir alt düzen olduğunu görürsünüz. Eylemlerine ilk başladıklarında hedefleri yaklaşık 20 yaşlarındaki genç kadınlardı. Başlangıçta sadece beyazlar. Sonra Asya kökenli bir kadın. Nihayet bir Afro-Amerikan. Erkeklerde de aynı tabloyu görüyoruz. Bu yöntemi defalarca tekrarlamışlar. Beyaz ve Afro-Amerikan kadınlara özel bir ilgi göstererek. Neden böyle davranıyorlar? Brolin ellerini havaya kaldırdı. İşte bütün sorunun çözümü. Bunu neden yaptıklarını bulun, kim olduklarını anlarsınız. Annabel, duvardaki fotoğraflara hızla bir göz atıp elini alnına götürdü. Bunun önemli bir ipucu olup olmadığını bilemiyorum ama, meslektaşlarımdan biri, kurbanlar arasında yaşlılara hiç rastlamadığını belirtmişti. Çocuklar, gençler falan tamam da, 50'sini geçmiş kimse yok. Brolin, Annabel'in söylediklerinin altını çizmek istercesine işaret parmağını kaldırdı. Evet, nedenini bulmak da bize düşüyor. Bir çocuğun ya da bir gencin yapıp da yaşlıların başaramayacağı nedir? Neden 45-50 yaşına kadar çıkıyorlar da 50'yi aşmıyorlar? Şimdi tarikatın başlangıçta kurbanlarını büyük bir özenle ve belirli ölçütlere göre seçtiğini biliyoruz. İnsanları yaşlarına, cinsiyetlerine ve ırklarına göre sınıflandırıyorlar. Oysa yaklaşık bir yıl kadar önce bu alışkanlıklarını bırakıyorlar. Peki ama neden? Her ikisi de cevabı bulmaları için gözleriyle yalvaran 67 yüze baktı. Annabel eski profil uzmanının yüzündeki endişeyi işte o zaman gördü. Canınızı sıkan bir şey mi var? Brolin hemen başını kaldırdı. Bundan sonra olacaklar hakkında içimde kötü bir his var. İçinizde bir his, sizde mi? Brolin kafasını salladı. Ağzını tereddütle, aradığı kelimeleri bulamayarak açtı. Arkadaşlarınız raporlarında da belirtmiş dedi sonunda. Kurbanlardan bazıları birbirini tanıyormuş. Ortak bir nokta çıkaramayacak kadar azı, tabii. Başta antrenmandan gelirken kaybolan 2 çocuk, ardından 2 kız kardeş. Beni asıl rahatsız eden bu 4'ünün 3 hafta arayla kaçırılmış olması. Bunları biliyorum, hepsini okudum. Sizinle aynı fikirdeyim. Böylesi düzenli bir örgüt insanı ürkütüyor ama... Brolin yüzünün ifadesizliğiyle taban tabana zıt olacak kadar ateşli gözlerini genç kadına dikti. Bir de tabii, geçen Ağustos ayında kaybolan 8 yaşındaki bir yumurcak ile Eylül'de kaçırılan annesi var. Burada gerçek bir evrim söz konusu. Alçak sesle, eklemeden önce bir süre bekledi. Bu prensipten hareket ederseniz, olayların nereye varacağını söyleyebilir misiniz? Bundan sonraki aşamanın ne olacağını? Annabel kaşlarını çattı. Çoğu zaman birbirlerini tanımayanlar, ardından iki arkadaş, iki kardeş, sonra bir ana oğul ve bütün bunların arasında da yine birbirini hiç tanımayan insanlar. Hayır, bütün bunların nereye varacağını kesinlikle göremiyordu. Bu kadarı rastlantı olamayacak kadar. Farkında olmadan elini ağzına götürdü. Tanrım, aile, bütün bir aileye girişecekler. Mantıklarını izlersek varacağımız nokta bu. Brolin, salıncaklı ata doğru gerileyip gölgeye sığındı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 205. Devamı 23. ayrımda.